Ayrım 58, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 683. Serviste Etranger'in kıdemli muavinlerinden biri 41 yaşında ihtiraslı bir analizciydi. En büyük talihi sürücü François'yı tanıyor olmasıydı. François'nın Yvonne'la evlenmesinden önce ona talip olmuş bir eş adayıydı. Her ne kadar hükümet kademelerinin basamaklarını François'dan daha hızlı tırmandıysa da Yvonne'la arkadaş kalmışlardı ve François da nedenini biliyordu. Fırsatçı analizci gizli servisin işlerine sondaj yapmayı hiç bırakmamıştı. ''Arayacağım kişiyi biliyorum.'' demişti François, Latham'ın isteğine karşılık olarak. ''Sizin için ve ağzımdan hiçbir şey alamadığı, pahalı öğle ve akşam yemeklerinin karşılığı olarak onun için en azından bunu yapabilirim. Üniversite mezunu olduğu için iyi maaş veriliyor ona ve oldukça da zeki biri. Bunu duyunca sevincinden havalara uçacaktır eminim.'' Analizcilerin büro dışı görev adamı olmadığını biliyorlardı. Öyle olmaya çalışmazlardı da. Öyle olsa bile kendi alanlarında daha çok işe yararlardı. Müdür muavini Cloche, Place Athene'de N2 birimiyle buluştu. ''Stanley'' diye seslendi elinde bir çantayla suite'e girerken. ''François'nın telefonundan sonra beni aradığın zaman öyle rahatladım ki. Bütün bunlar ne kadar trajik, ne kadar da feci.'' Ama işin içinde senin kontrol yeteneğin olunca gerçekten de rahatladım. Sağ ol Kleman. Seni görmek ne güzel. Sizi tanıştırayım. Tanıştırmalar yapıldı ve hepsi birden yuvarlak yemek masasının etrafına oturdular. Senden istediğim şeyleri getirebildin mi diye devam etti albay. Hepsini ama şunu söylemeliyim ki tüm bunları fişiye konfidansiyal olarak yaptım. Bu ne demek diye sordu Drew. Ses tonu kabalık sınırlarında dolaşarak. ''Kopyalar Monsieur Cloche adına gizli olarak verilmiş.'' diye açıkladı Karin. ''Peki ya bu ne demek?'' ''Sanıyorum Amerikalı ajanlar buna solo diyorlar.'' diye açıklama getirdi Etranger'in kıdemli muaviri. ''Onları dışarı çıkarmak için hiçbir neden göstermedim. Dostum Stanley'nin bana söylediği gibi Mondio, demek hükümetin en gizli yerlerinde neo-naziler varmış ha? İkinci şubede bile, işte bu inanılmaz.'' Çok büyük bir riske girdim ama eğer bu haini Bergeron'u bulabilirsek üstlerim beni sadece alkışlayacaklardır. ''Ya bulamazsak?'' diye sordu Teyben Anthony. Boyun askısı masanın öbür ucunda ağlara dolanmış bir pençe gibi duruyordu.
Ben lidersiz kalmış ikinci şubenin aklı karışmış astları ve çok sevgili müttefikimiz Amerikalılar namına hareket ettim.
''Hiç gizli ajan olarak çalıştınız mı efendim?'' diye sordu yüzbaşı Deitz.
''Non kapitan, ben bir analizciyim. Ben yöneltirim, böyle etkinliklerde yer almam.''
''Öyleyse bizimle gelmiyorsunuz.''
''Asla,
bu çok iyi.''
''Pekala.'' diye kesti Witkowski. Deitz'e onaylamayan bir bakış fırlatır. ''İşe bakalım biraz. Haritaları getirdin mi Kleman?''
''Basit haritalardan çok farklılar. İstediğin yükseklikler, Louvre'un bölge ve değerlendirme bürolarından fakslandılar.''
Cloche çantasını açtı, katlanmış birkaç sayfa çıkarıp masanın üzerine bir uçtan bir uca yaydı. ''Burası Le Dit de Lager, Kartal Yuvası diye bilinen şato. 148 dönümlük bir araziyi kaplıyor. Aileden kalan malikanelerin en büyüğü değil ama en küçüğü de sayılmaz.'' Aslen kraliyet tarafından 16. yüzyılda ufak bir düke armağan edilmiş o aile.
''Tarihine ihtiyacımız yok efendim.'' diye sözünü kesti Latham. ''Şimdi durum nasıl? Bağışlayın ama çok acelemiz var.''
''Pekala, her ne kadar doğal veya diğer muhkim mevkiler açısından tarihçesine ihtiyaç vardıysa da.''
''Hangi muhkim mevkiler?'' dedi Karin ayağa kalkarak gözleri haritadaydı.
''Burada, burada, burada ve şurada.'' dedi Cloche. Herkesin bir anda kalktığı gibi o da ayağa kalkıp haritadaki bölgeleri işaret ederek. ''Bunlar derin ve dibi yumuşak hendekler. Şatonun 1/5'ünü çevrediyorlar ve nehirden suyla besleniyorlar. Sazlık ve yabani bitkilerle dolular. Sanki bu sığ suları geçmek çok basitmiş gibi görünüyor ama birbirleriyle durmadan savaşan şu eski asilzadeler saldırıya uğradıklarında savunma stratejilerinin önemini biliyorlarmış. Kürekçiler ve kayıkçılardan oluşan ve görünüşte bu sığ derelere hızla hücum eden her ordu çamura saplanıp boğuluyormuş.''
''Çok stratejikmiş.'' dedi Witkowski.
''Yüzyıllar öncesi düşünülenler çok ilginç doğrusu.'' diye katıldı yüzbaşı Deitz.
Ben sana kaç kere geçmişe bakmak gerekir demiştim dedi Teğmen Antoni, yüzbaşıyı sağ koluyla dürttü. Ellerinde ne varsa onunla yetiniyorlardı ve tarihi hep tekerrür eder. Konuyu çok basitleştirmeye çalışıyorsun Gary diye karşı çıktı Karin. Gözleri hala haritanın üzerindeydi. Şu kanallardaki akıntılar doğal olmadıkları için aşınma ve erozyonla yıllar öncesinde tıkanıp kurumuşlar. Ama tekrar kazılmışlar ve çukurlar yeniden deşilmiş. Ama haklısın Teğmen'im. Bu şatonun sahibi her kimse tarihi incelemiş ve kanalları yeniden açmış ve onları eski kaynakları Lourdes Irmağı'na tekrar bağlamış. Haklı mıyım Monsieur Cloche?
Ben de bunları saptamıştım efendim ama kimse bana bir fırsat vermedi ki.
Şimdi fırsat sizin dedi Latan ve özür dilerim. Bize verebileceğiniz her şeyi alacağız.
Çok güzel, merci. Temel olarak iki tane ana kapı var. Tabii biri ön kapılar, öbürü de kuzeydoğu kenarı. Maalesef yerden 4 metre kadar yükseklikte taş bir duvar bütün şatoyu kuşatıyor. Kapıları ek olarak bir tek yerde kesiliyor. O da arkada. Vadinin bir kısmına bakan geniş, açık bir alana giden patikaya açılıyor. Size en çok güçlük çıkaracak olan bu duvardır. Bu arada duvar 49 yıl önce Fransa'nın kurtuluşundan kısa bir süre önce inşa edilmiş.
Muhtemelen tepesinde de herhalde elektrik verilmiş dikenli teller vardır diye ağzının içinde bir şeyler omurdandı yüzbaşı deyiz.
Hiç kuşkusuz kapitan, tüm yapının, zeminin ve bütün her şeyin sıkı bir biçimde korunduğunu düşünüyoruz.
Eski kanallarında mı diye araya girdi Teğmen.
Belki daha az ama eğer biz bunu keşfettiysek başkaları da keşfetmiştir.
Peki ya yürüyüş patikası diye sordu Durum, oraya nasıl ulaşılabilir?
Yükseklik işaretlerine göre dedi Cloche, haritada yeşil ve gri çizgili bir bölgeye işaret ederek burada dağlık bir yükselti var. Tam söylersek dik bir tepenin yamacı kabaca 300 metre altında patikayı görüyor. Aşağıya sürünerek inmek bir çözüm olabilir ama alarm telleri yok bile desek ki muhtemelen vardır, hala duvar problemi mevcut.
Şu tepenin yüksekliği ne kadar diye ısrar etti Latam.
Şimdi dedim ya, patikadan 300 metre yukarıda.
Demek istediğim, acaba o noktadan duvarın arkası görülebiliyor mu?
Etranger muavini öne doğru eğilip haritada geometrik hesaplar yaptı. Evet diyebilirim. Ama bu yargı kesinlikle şu anda okuduğum bilgilerin doğru olup olmadığına bağlı. Eğer tepenin yüksekliğinden duvarın yüksekliğine kadar bir çizgi, yani aşağı inen bir doğru çizecek olursak öyle gibi gözüküyor.
Seni aynı kitap gibi okuyorum patron dedi Teğmen Gerald Anthony. Benim tüneyeceğim yer burası olacak.
Tam isabet, ince adam diye katıldı Drew. Bir numaralı gözlem noktası ya da askeriyede ne deniyorsa işte ondan.
Sanırım orası benim olmalı dedi Karin ciddi ciddi. Eğer bir sorun çıkarsa ben silah kullanabilirim. Gary ise silahı elinde güç bela tutabiliyor.
Haydi bayan Debris, siz de vuruldunuz ama.
Sağ omzumdan, ben solağım.
Bu konuyu aramızda görüşürüz diye uyardı Witkowski Latam'a dönerek. Şimdi ne demek istediğini sorma sırası bende.
Bunu açıklamamın gerekmesi çok şaşırttı beni albay büyük casus. Tekrar sulara gideceğiz. Yalnızca bu sefer koca nehir yerine eski bir kanaldan açılma dar su yolunda olacağız. Sazlıklarla uzun yabani yeşillikler de örtümüz olacak. Yürüyüş patikasının altındaki su kenarına çıkacağız ve yüksek mevkideki tecrübeli izcimiz duvarın arkasında devriye gezen birileri olmadığından emin olunca bize duvara ne zaman tırmanacağımızı haber verecek.
Neyle tırmanacağız oraya?
Kancayla diye araya girdi yüzbaşı deyiz. Başka neyle olacak ki? Sert kauçuk başlı sağlam kalın plastik, sessizdirler. Çelikten daha güçlüdürler ve ipleri de kısa olabilir. Sadece 3-4 metre kadar.
Farz et ki kancalar dikenli tellere takıldı dedi Witkowski öfkeyle bakarak. Bu duvar çok berbat bir şey.
Burası Omaha plajındaki tepeler değil Stanley. Topu topu 3-4 metre yüksekliğinde. Kollarımızı açıp başımızın üzerine getirsek ellerimizle duvarın tepesi arasında 1-1,5 metre kalır. 10-12 saniyede Deeds ile ben duvarı aşabiliriz.
Sen ve Deeds mi?
Bunu daha sonra tartışırız albayım.
Latam çarçabuk Cloche'a döndü. Duvarın arkasında neler var? Kendiniz görebilirsiniz dedi Etrange muavini tekrar haritayı başıyla işaret edip öne doğru eğilerek. İşaret parmağı belli bazı bölgeler üzerinde duruyordu. Sizin de görebildiğiniz gibi duvar şatonun ana binasından her yöne doğru 80 metre uzaklıkta. Arada bir havuz, birkaç taraça ve bir de tenis kortu var. Hepsinin de etrafında çimenlik ve çiçek bahçeleri bulunuyor. Hem çok uygar hem de çok güvenli bir yer. Duvarın arkasından yükselen tepelerin o çok güzel manzarası da cabası.
Yürüyüş patikası kapısının ardındaki alanda neler var?
Bu şemalara göre iki yanında da plaj kabinleri olan havuz var. Arkasında da ana yapıya üç yerden giriş geliyor buradan, buradan ve buradan.
Sağda, ortada, solda dedi Teğmen Antoni. Kapılar nerelere açılıyor?
Sağdaki devasa bir mutfak gibi gözüken bir yere çıkıyor. Sol uçtaki yapının içindeki kuzey verandasına ve ortadaki kapıda çok geniş bir odaya açılıyor.
Büyük bir salon gibi mi?
Çok çok geniş bir salon teyminim diye katıldı Kloş.
Şu çizimler sizin deyiminizle şemalar acaba hala geçerli midirler diye sordu Rü.
2 yıllık dönemler içinde yenilenirler. Şunu unutmamak gerekir ki Monsieur, sosyalist bir rejimde zenginler ve özellikle çok zenginler vergi dairelerinin sürekli incelemesi altındadırlar. Çünkü toplanan para miktarı toplam bölge alanı içindekiler ve menkul gayrimenkullere göre belirlenmektedir.
Hay Allah razı olsun dedi Latan.
Şu plaj kabinleri diye söylendi değil. Önce araştırılacaklar onlar olacak. Silahlar yaylım ateş giderken dedi Antoni.
Öyleyse duvarı bir kez aşınca yüzbaşıyla ben sağ ve sol kapılara doğru gideceğiz. Kancı halatlarını duvarın üstünden geri attıktan sonra bulabileceğimiz her gölgeye sığınarak.
Peki ya ben dedi Witkowski.
Sana söyledim ya albayım bunu daha sonra tartışırız. Destek gücümüz ne alemde Monsieur Kloş?
Üzerinde mutabakata vardığımız gibi 10 tane tecrübeli ajan du combat yolun 100 metre aşağısında gizlenmiş durumda. Bir telsiz mesajınızla şatoya saldırmaya hazır bekliyor olacaklar.
Aman tümüyle gözden uzak olmalarına özellikle dikkat edin. Bu adamları iyi tanıyoruz. İçeriye gireceklere dair en ufak bir belirti olsa oradaki her belgeyi yakarlar. Orada olan ne var ne yoksa hepsini dışarı çıkarmamız hayati bir önem taşıyor.
Kaygılarınızı paylaşıyorum Mösyö ama 2 kişilik harekatın bir özelliği beni endişelendiriyor. Ne diyordunuz ona? Hani aşırı gücün tam tersi.
Yetersiz güçle dediyiz. Adam haklı konsolosçu.
Kim 2 kişilik bir operasyondan söz ediyor ki diye söze karıştı tedirgince Witkowski.
Stanley tanrı aşkına. Latham öfkeli bir bakış fırlattı G2 emeklisine.
Biliyorum 60'ının üzerindesin ve zamanında başına eğmediğin için kafatasına bir kurşun girmesinin sorumluluğunu almamayacağım. Seni her zaman haklarım ben Çılopak.
Vay güçlü erkeğim benim. Zamanı geldiğinde bize katılman için sana sinyal göndereceğiz.
Ben itirazıma geri dönebilir miyim diye sözü kesti Etranger'in muavini. Bu gibi saldırıları Orta Doğu'da yönetmiş, onların üstesinden gelmiştim. Umman'da, Abu Dhabi'de, Bahreyn'de ve başka yerlerde. Lejyonerleri kullandığımız zamanlarda. Asgari 2 personele daha ihtiyacınız var sizin. Hiçbir şey için olmasa bile arka kanatlarınızı kapatmaları için.
Çok önemli bir noktayı dile getirdi efendim dedi Teğmen Antoni.
Bundan daha azı intihar diyemesem de saçmalık olur diye ekledi Karin.
Drew başını haritadan kaldırıp Kloş'a baktı. Belki de çok net düşünemiyordum dedi. Pekala 2 kişi daha. Elinizde kimler var?
10 kişiden herhangi biri olabilir ama Lejyon'dan Birleşmiş Milletler barış gücüne yazılıp orada çalışmış 3 kişi var.
İkisini seçip 1-2 saate kadar burada hazır edin. Şimdi teçhizatımıza geçelim ve bu konuda bana yardımcı ol Stoş.
Tırmanma, kanca ve halatların dışında şu yeni Mac 10'ların otomatik tekrarlı susturuculu olanlarından. 30 fişekli şarjör, adam başına 4'er şarjör diye başladı Witkowski. Ayrıca siyah PVC'den bir sal, ufak mavi kalem fenerler, UHF kanallı askeri telsizler, arazinin yapısına uygun renklerle kamufleli askeri kıyafet, gece dürbünleri, büyük avcı bıçakları, boğma telleri, 4 ufak Baretta otomatik ve zor durumlarda kalındığında kullanılmak üzere adam başı 3'er tane el bombası.
Bunları ayarlayabilir misiniz Monsieur Kloş? Eğer yavaş yavaş tekrar söylerseniz yaparız.
Şimdi bir de ne zaman olacağı?
Bu gece diyarıya girdi Latam. Havanın en karanlık olduğu sırada.
43. Bölüm. Eski şato gotik devrinden arta kalmış bir yapıttı. Bulutsuz gece seması ile ürkütücü bir tezat oluşturuyordu. Louvre Vadisi'nin ay ışığı kulelerinden ve konik kule tepelerinden yansıyordu. Aslında bir şatodan çok ufak bir kaleydi. Daha yukarı düzeylere özlem duyan aşağı düzeyde bir asilzadenin gösteriş yapma merakına uygundu. Kabataş ve arasına örülmüş tuğladan yapılmıştı. Asırlarca kat kat üzerinde eklenmiş ve nesiller ilerledikçe sürekli tadilat geçirmişti. Koca yüksek çanak antenlerle 1500'lerde inşa edilmiş taş duvarların yan yana duruşlarında hipnotize eden bir şey vardı. Hatta başka bir şey, sanki uygarlık yerden göğe doğru ok, yay ve toplardan uzay istasyonları ve nükleer savaş başlıklarına doğru kaçınılmaz bir yürüyüşe geçmişti. Hangisi daha iyiydi ve nerede duracaktı bu? Saat sabaha karşı 2 olmamıştı henüz. Yumuşak bir esinti geliyordu. En güzel gece müziklerini çalan hayvanların sesleri derinden gelirken, N birimiyle eskiden Fransız lejyonerliği yapmış 2 ajan de combat mevzilerine doğru ilerlemekteydiler. Kalem federi soluk mavi ışığı altında bir savaş haritasından yollarını izleyerek Teğmen Gerald Anthony Karin de Vries'e tepeye çıkan sarp yamacın altından kılavuzluk ediyordu. Yol sırasında bir yerde Karin fısıldadı. Geri dur. Ne var? Baksana şuna, yerdeki şeye. Bodur bir çalılığın dalları arasına uzandı ve çamur içinde eski püskü bir kasket çekti. Çevirip kalem fenerin mavi ışığını yıpranmış iç astlarına çevirdi. Gördüğü şey soluğunu kesti, kala kaldı. Neler oluyor diye fısıldadı Teğmen. Bak, Karin kasketi Antonio'ya uzattı. Yüce Tanrım diye soluğu kesildi kumandonun. Titrek bir el yazısıyla iyice bastıra bastıra, sanki kasketi başka kimse kapmasın diye koyu bir mürekkep içine şu isim yazılmıştı. Jodel. İhtiyar adam buralara kadar çıkmış diye fısıldadı Teğmen. Bazı boşlukları dolduruyor. Verir misin? Cebime koyacağım. Haydi gidelim. Onlardan çok daha aşağılarda sığlık, bataklıklı sazlıklarda uzun bitki örtüsünün üst yapraklarının gizlediği 5 adam kauçuk siyah botun üstüne doluşmuşlardı. Latam ile yüzbaşı Deeds öndeydi. Her birinin arkasında da birer tane Etranger Ajan de Combat'ı duruyordu. Adları sade bir deyişle 1 ve 2 idi. Bu gibi personelin hemen hepsi isimsiz olmayı tercih ederlerdi. Ufak taşıtın arka tarafındaysa öfkeden köpüren Albay Stanley Witkowski vardı. Şayet insan bakışlarıyla etrafındakileri patlatabilecek olsa bu bakışlar hepsini birden bataklığın suları üzerinde havaya uçurabilirlerdi. Dürül gözünü sarp tepeden ayırmadan elleriyle hasır sazlıkları aralıyordu. Sinyal geldi, 2 soluk mavi ışık, gidiyoruz diye fısıldadı, mevzilendiler. Etranger ajanları 2 tane siyah minyatür pedal kullanarak salı sazların arasından eski kanalın nispeten daha açık olan sığ deresine ittirdiler. Salın ilerlediği derenin 2 yanından kanalın yan duvarları yükseliyor, toprak hizasının altında kalıyorlardı. Ağır ağır pedalın her çevrilişiyle derenin yaklaşık 50-60 metre ötedeki karşı kıyısına doğru yol aldılar. Yolu değiştirilmiş suyun Loire nehrinden bataklığa boşalmasını sağlayan yuvarlak tuğla bir tünelin yanından geçtiler.
''Haklıymışsın konsolosçu'' dedi komando yüzbaşısı alçak bir sesle. ''Baksana şuraya, açıklığın ağzına bir yandan bir yana 2 tel çekilmiş. Bahse girerim, bu teller manyetik uyarı hattına bağlıdır. Nehirdeki atıklar buradan geçebiliyor ama bir insan vücudu asla geçemez.''
Bu önlemi almaları gerekiyordu Deeds diye fısıldadı Latam. Aksi takdirde dere kıyısından bu çılgın yarı ortaçağ kalesinin içine giden açık bir yol olurdu.
Bayan Dövri ise de dediğim gibi gerçekten çok keskin bir zekan var.
Hem de nasıl. Bana bir problemi incelemeyi, sonra tekrar tekrar incelemeyi ve en sonunda toplu halde bir bakıp neyi gözden kaçırdığımı bulmayı üreten bir ağabeyim vardı.
Bu bizim kendisi hakkında epeyce şey duyduğu şu Harry değil mi?
İşte o Harry yüzbaşı.
Sen de o yüzden buradasın öyle mi?
Yarı yarıya öyle değil. Ayrıca onun bulduğu şeyler nedeniyle de buradayım.
PVC bot dere kıyısına çıktı. Birimdekiler kangal haline getirilmiş halatları ve tırmanma kancalarını zeminden sessizce kaldırıp yaklaşık 6 metre üzerlerinde kalan yürüyüş patikasına doğru savurdular. Drew UHF telsizini kamuflaj üniformasının yan cebinden çekip yayın düğmesine bastı.
Evet,
Karin'in fısıltılı sesi minik kulaklıktan geldi.
Orada görüş ne durumda diye sordu Latham.
%70-75. Dürbünlerimizle havuz bölgesinin çoğunu ve güney bölgesini görebiliyoruz. Ama kuzey yakasında sadece bir kısmını.
Fena değil.
Bence çok iyi.
Herhangi bir hareket belirtisi, ışık.
İkisi de olumlu diye araya girdi Teğmen'in fısıltısı. İki muhafız arka bölgeyi iyice dolaşıyor, sonra bir daire çizerek kuzey ve güney yakalarının orta kesimlerine dönüyorlar. Yanlarında ufak yarı otomatikler var, belki Uzi'ler veya Alman uyarlamaları ve kemerlerinde telsizleri var.
Ne giyiyorlar diye girdi Drew.
Ne olabilir ki? Yarı askeri siyah pantolon, gömlek ve şu deli kırmızı pazumantlardan, gamalı haçın içinden geçen bir yıldırım işareti olanlardan. Saçlarda asker tıraşı filan, gözünden kaçmalarına imkan yok patron.
Işıklar...
Dört pencere birinci katta, iki tane ikinci ve üçüncü katlarda birer tane.
Faaliyet?
O iki muhafızdan başka sadece mutfak bölgesinde hareket var. Orası da güney yakası birinci kat.
Evet, haritaları hatırlıyorum. İçeri sızma için fikir var mı?
Tabii var. Her iki muhafız da orta kısım gölgeleri içine yollanıp en az 13 saniye, en fazla da 19 saniye gözden kayboluyorlar. Duvarın yanında durun. Vericide iki tıklama yaptığım anda tırmanın, çok çabuk. Üç tane açık plaj kabini var. Önceden söylediğim gibi dağılın ve kabinlere dalın. Muhafızların geri dönmesini bekleyin. Nasıl yaparsanız yapın onları haklayın. Vücutlarını duvarın üstünden aşırın veya kabinlerin içine çekin. En kolay ve en çabuğu hangisiyse artık. İş bittiğinde sınırlı serbest girişiniz olacaktır. O zaman albaya sinyal verebilirsiniz.
Bu çok iyi Teğmen'im. Adamlar nerede şimdi?
Ayrılıp kuzey güney yakalarına doğru yöneliyorlar. Duvara kadar tırmanın.
Dikkatli ol Drew dedi Devries.
Hepimiz çok dikkatli olacağız Karin. Haydi.
Bir çöp tepeciğine tırmanan disiplinli karıncalar gibi beş adam kanalın içinden yüksek tuğla duvarın ve yürüyüş patikasına açılan ondan da yüksek kapının olduğu kıyıya çıkıverdiler. Latham önden sürünüp inceledi. Kapı kalın, som çelikten yapılmıştı. Duvardan bile yükseğe çıkıyordu. Anahtar için ne bir yarık ne de bir delik vardı. Sadece içeriden açılabiliyordu. Drew diğerlerine doğru seyirtti, ay ışığında başını hayır anlamında sallayarak. Adamlarının her biri duvara tırmanılması gerektiğini belirtircesine başlarını evet anlamında salladılar.
Birdenbire taş üzerinde çizme sesleri duydular, sonra iki kişinin sesi üzerlerinde uçuştu.
Zigarette? Nein, ist schlecht.
Unsinn.
Çizmelerin rapları devam etti. Fransız ajanlar ayağa kalktılar, arkaya bir adım atıp tırmanma kancalarını ve kısa halat kangallarını yerden kaldırdılar. Hazırlanıp beklediler, sessizce, soluk bile almadan hepsi bekledi. Derken mesaj geldi. Latham'ın telsizinden kısa boğuk iki çıt sesi. Fransızlar sert plastikten kancaları duvarın üzerine doğru savurdular, halatlara iyice asıldılar ve Drew ile yüzbaşı deyiz maymunlar gibi tırmanırlarken halatlar gerildi. Silahları omuzdan çapraz askalıydı. Tuğlayı iten dizlerinin desteği de vücutları tepede gözden kaybolana kadar çıktılar. Tam o anda Etrange ajanları da atıldılar. Amerikalıların ardından tırmanışa geçtiler. 4 saniye sonra tırmanma kancaları geri düşüp hiddetli Witkowski'yi sıyırıp kıyının nemli pisliği içine gömüldüler. Latham duvarın öte tarafında Amerikalı komando ve Fransız art destekçisine en uzaktaki açık kabine yönelmeleri için işaret etti. Kendisiyle eşlikçisi ajan da birincisine gireceklerdi. Plaj kabinleri tahtadan çerçeveli, çadır benzeri sade şeylerdi. Parlak renkli, çizgili yelken beziyle örtülmüşlerdi. Kapıları ise ağırlık bağlanmış, itildiğinde açılan ve hava akımı için açık bırakılan kanatlardan başka bir şey değildi. Havuz kapkaranlıktı. Filtre makinesinin sesi uzaktan belli belirsiz bir uğultu şeklinde geliyordu. Drew birinci kabinin içinde Etrange 1'e döndü. ''Şimdi ne olacak biliyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Oui, monsieur, biliyorum.'' dedi Fransız ve Latham'la birlikte uzun gövdeli bıçaklarını kınlarından sıyırıp çıkardılar. ''Lütfen bu işi bize bırakın.'' diye ekledi ajan, Drew'nun bileğinden kavrayarak. ''Sizin çok cesur olduğunuzu biliyoruz ama arkadaşımla ben bu konularda daha tecrübeliyizdir, monsieur. Le Capitaine, yüzbaşımla bu konuyu tartıştık. Riske giremeyecek kadar değerlisiniz.''
''Kendi yapmadığım bir şeyi yapmanızı nasıl isterim?''
Bu tutumunuzu daha önce de sergilemiştiniz. Ama neyin peşinde olunduğunu siz biliyorsunuz, biz ise bilmiyoruz.
Siz bunları mı tartışıyordunuz?
Şşş diye fısıldadı ajan, geliyorlar.
Sonraki dakikalar üç hızla oynanan bir kukla tiyatrosu gibiydi. Ağır çekim, dondur, hızla ileri sar. İki etranjer ajanı kendi kabinlerinden dışarıya yavaşça sürünerek çıkıp arkalarına geçtiler ve pusu kurmuş iki hayvan gibi hedefleri önlerine gelene kadar yere yapışık beklediler. Birdenbire kuzey muhafızı güney yakasındaki ajan du combat'ı belirleyip bir hata yaptı. İrkilmiş, böyle bir şeyden kuşku duymayan gözlerinin kendisini yanıltıp yanıltmadığından emin olmak için gözlerini kıstı. Silahını çekip tam bağırmak üzereydi ki iki numara üzerinde bitti, pençe gibi sol eli devriyenin gırtlağına dolandı, bıçak bir cerrah ustalığıyla sırtına saplandı. Şaşırıp kalmış güney muhafızı süratle dönerken bir numarada baş hizasına kadar kalkmış olan bıçağıyla ileriye doğru hamle yaptı, bıçak neonazinin gırtlağını doğrarken sesini de kesti. Her şey durdu. Bu saniyeler neler olup bittiğini değerlendirmek için gerekli anlardı. Sessizlik, sonuç olumlu. Fransızlar daha sonra ölü muhafızları her birine en yakın duvarın kenarına çekiştirmeye başladılar. Cesetleri tam duvardan öte tarafa aşıracaklardı ki Latham birinci kabinden dışarı çıktı. Hayır diye fısıldadı. O kadar şiddetle fısıldadı ki bu bir kükreme bile olabilirdi. İkisini de buraya getirin.
58. ayrımın sonu. Sayfa 695.